Çanlar kimin için çalıyor?
Ayrım 54.
Bir kişinin daha iksirmesini göze alamazdın. Elinde olanları korumak, onlarla gerçekleştirilecek bir plan hazırlamak zorundaydın. Ama planın çürük çarık, leş gibi kokuyor, duyuyor musun? Gece gerçekleşebilecek bir plandı o. Oysa şimdi sabah oldu. Gece planları sabah hiçbir işe yaramaz. Geceleyin düşündüklerin sabah bir işe yaramaz. İşte şimdi onun bir işe yaramayacağını biliyorsun. John Mosby bunun kadar olanaksız durumlardan sıyrılmışsa ne olmuş? Elbette sıyrılmış. Çok daha güçlerinden bile. Ayrıca sürpriz öğesinin değerini de azımsamamalısın. Bunu hiç aklından çıkarma. Bunu aklından çıkarmazsan çılgınlık olmaz yapacağın iş. Ama yapman gereken bu değildi. Şimdi kesin değil. Yalnızca olasılıklara bırakıyorsun yapacağın işi. Ama bir de işlerin aldığı şekle baksana. İlk başta kötü gitti işler. Böyle şeyler ıslak karda yuvarlanan kar topu gibi büyüyüp çığ halini alır. Masanın yanında çöktüğü yerden bakışlarını kaldırıp baktı. Maria'yı gördü. Kız kendisine gülümsedi. Robert Gardner içinden gelmeyen bir sırıtışla kıza karşılık verdi. 4 el bombası daha seçip cebine attı. Fünyelerini çözüp yalnızca bunları kullanabilirim diye düşündü. Ama parçalanmanın kötü bir sonuç vereceğini sanmam. Patlayıcılarla aynı zamanda olacak patlaması, dolayısıyla onları dağıtmaz. Hiç değilse ben öyle düşünüyorum. Emin değilim doğrusu. Biraz kendine güven dedi. Üstelik sen, dün gece kendinle büyük babanın nice müthiş olduğunuzu, babanın ise tabansızın teki olduğunu düşünen sen. Kendine azıcık olsun güven duy. Maria'ya yeniden sırıttı. Ama bu sırıtış hala elmacık kemiklerinin ve dudaklarının üzerine sıkı sıkıya sardığını hissettiği cildinin derinliklerinden içinden gelmiyordu. Senin olağanüstü olduğunu düşünüyor kızcağız diye geçirdi aklından Robert Gardner. Bense senin kokuşmuşun teki olduğunu düşünüyorum. O Glorion'la tüm saçmalıklarınla kokuşmuşun tekisin. Harika fikirlerin vardı, öyle değil mi? Bu dünyayı baştan sona ölçüp biçmiştin, öyle değil mi? Hepsinin canı cehennemi. Sakin ol hele dedi kendi kendine. Öfkeye kapılma. Bu da bir çıkış yoludur. Her zaman çıkış yolları vardır. Şimdi sıkı durman gerekiyor. Yitireceksin diye her şeyi yatsımanın gereği yok. Beli kırılmış lanet olasıca bir yılan gibi kendini ısırıp durma. Ayrıca belin falan da kırılmış değil. Seni av köpeği seni. Ağlamaya başlamadan önce bir yerinin acımasını bekle. Bir kavgada kızmak için çok zaman bulunur. Kavgada işine yarar kızmak. Pilar çantayla Robert Gardner'ın yanına geldi. İşte eskisi gibi sağlam oldu dedi. Bu el bombaları çok iyidir İngiliz. Onlara güvenebilirsin. Sen nasılsın? İyi misin? Pilar ona bakıp başını iki yana salladı. Sonra gülümsedi. Gülümsemesi yürekten mi acaba diye düşündü Robert Gardner. Yeterince içten görünüyordu. İyiyim dedi kadın. Dentro de la gravedad. Sonra Robert Gardner'ın yanına çömelerek işin başlamasına az kaldı. Şimdi durum nasıl görünüyor sana diye sordu. Çok azız dedi Robert Gardner çabucak. Bence de öyle dedi kadın. Çok azız. Sonra yine yalnızca Robert Gardner'ın duyabileceği biçimde Maria atları kendi başına tutabilir dedi. Benim olmam gerekmez bu iş için. Köstek koyarız atları. Süvari atları onlar. Silah seslerinden ürkmezler. Aşağıdaki karakola gelirim ben de. Pablo'nun yapacağı işi yaparım. Böylelikle bir kişi artmış oluruz. Güzel dedi Robert Gardner. Bunu isteyeceğini düşünmüştüm. Hayır İngiliz dedi adama iyice yakından bakarak Pilar. Kaygılanmana gerek yok. Her şey yolunda gidecek. Başlarına böyle bir şey geleceğini düşünmüyorlar. Bunu aklından çıkarma. Evet dedi Robert Gardner. Bir şey daha var İngiliz dedi hışırtılı fısıltısı nice hafif olabilirse onca hafif sesle. Şu elinle ilgili şeyde. Elimle ilgili neydi dedi öfkeyle Robert Gardner. Yok dinle kızma yavrum. Şu senin elin konusunda. Hepsi için gene saçmalığı. Kendimi önemli biri gibi göstermek için yaptığım bir şey. Aslında öyle bir şey yok. Boş ver dedi Robert Gardner soğuk bir sesle. Yok dedi Pilar fısır fısır ve sevecen bir sesle. Benim uydurduğum bir saçmalık yalnızca. Seni savaş gününde üzmek istemem. Üzülmüş falan değilim dedi Robert Gardner. Evet İngiliz dedi Pilar. Haklı davamız için çok kaygılanıyorsun. Ama her şey yolunda gidecek İngiliz. Bunun için doğduk biz. Siyasi komisere gereksinimim yok dedi kadına Robert Gardner. Pilar sert dudakları geniş ağzıyla içten gülümsedi Robert Gardner'a. Seni çok seviyorum İngiliz dedi. Bunu da istemem şimdi dedi Robert Gardner. Ni tu ni dios. Evet dedi Pilar o boğuk fısıltıyla. Biliyorum sadece söylemek istedim sana. Ayrıca kaygılanman da gereksiz. Başaracağız bu işi. Niye başarmayalım ki dedi Robert Gardner yüzünde yapmacık bir gülümsemeyle. Elbette başaracağız. Her şey istediğimiz gibi olacak. Ne zaman gidiyoruz diye sordu Pilar. Robert Gardner saatine baktı. Her an dedi. Denklerden birini Anselmo'ya verdi. Nasıl gidiyor ihtiyar dostum diye sordu. Robert Gardner'ın kendisine verdiği bir modele bakarak takozlardan sonuncusunu yontuyordu ihtiyar. Gerekirse kullanılmak üzere hazırlanan yedek takozlardı bunlar. Başını sallayarak iyi dedi ihtiyar. Buraya kadar çok iyi. Elini uzattı. Bak diyerek gülümsedi. Elleri hiç titremiyordu. Robert Garden, boyene kue dedi ona. Ben elimi hiç kıpırdatmadan tutabilirim her zaman. Bir parmağını uzat bakalım. Anselmo parmağını uzattı. Parmak titriyordu. Robert Garden'a bakıp başını iki yana salladı. Benimki de öyle diyerek parmağını gösterdi ona Robert Garden. Her zaman öyledir. Bu çok normal. Benimki hiç de öyle değil dedi Fernando. Göstermek için sağ baş parmağını uzattı. Sonra da sol baş parmağını. Agustin, tükürebilir misin peki diye sordu ona. Robert Gardner'a da göz kırptı. Fernando boğazını hırıldatıp mağaranın zeminine gururla tükürdü. Sonra da ayağıyla tükürüğünü toprağa karıştırdı. Seni pis katır dedi Pilar. Erkekliğini kanıtlamak istiyorsan ateşe tükürsene. Fernando resmi bir tavırla, eğer buradan ayrılıyor olmasaydık yere tükürmezdim Pilar dedi. Bugün tüküreceğin yere dikkat et dedi Pilar. Tükürdüğün yer mezarın olabilir. Akbaba gibi uğursuz uğursuz konuşuyor bu kadın dedi Agustin. Hepsinin hissettiği gibi o da şaka yapma zorunluluğu duyuyordu. Ama sinirli görünüyordu Agustin. Şaka yapıyorum dedi Pilar. Ben de dedi Agustin. Ama Mikago en la leke. Ama şu iş başlasa rahat edeceğim. Çingeni nerede diye sordu Eladio'ya Robert Garden. Atların yanında dedi Eladio. Mağaranın ağzından baksan görebilirsin onu. O nasıl? Eladio sırıttı. Korkudan kıçağa düştü ha düşecek dedi. Bir başkasının korkmasından söz etmek rahatlatmıştı Eladio'yu. Dinle İngiliz diye söze başladı Pilar. Robert Garden kadına doğru baktı. Kadının bir karış açılmış ağzını, büyük bir şaşkınlıkla bakan yüzünü gördü. Tabancasını almak için mağaranın ağzına doğru hamle etti Robert Garden. Orada bir eliyle battaniyeyi yana çekmiş, omzun üzerinden kısa otomatik tüfek namlusunun alev örten konisi görünerek, kısa boyuyla, geniş, fırça sakallı yüzüyle, küçük, kırmızı gözleriyle belli birine bakmayarak Pablo duruyordu. Sen dedi ona, Pilar gördüğüne hala inanamayarak. Sen ha? Ben dedi Pablo mağaraya girdi. Hola İngiliz dedi. Elias ile Alejandro'nun çetelerinden 5 kişi getirdim. Yukarıda atlarının yanındalar. Peki ateşleyici ile fünyeler diye sordu Robert Garden. Ya öbür malzemeler? Onları yerden aşağıya, ırmağa attım dedi. Hala kimseye bakmayarak Pablo. Ama el bombasını fünye yerine kullanmanın bir yolunu düşündüm. Ben de düşünmüştüm dedi Robert Garden. İçecek bir şeyiniz var mı diye sordu bezgin bir tavırla Pablo. Robert Garden ona matarayı verdi. Mataradakini hızla yudumladı Pablo. Sonra da elinin tersiyle ağzını sildi. Neyin var senin diye sordu Pilar. Ağzını yeniden silerek nada dedi Pablo. Hiç geri döndüm işte. Peki ama ne oldu sana? Hiçbir şey. Bir zayıflık anı geçirdim. Bastırıp gittim. Ama sonunda döndüm işte. Robert Garden'a dönüp En el fondo no soy cobarde dedi. Aslında tabansız değilimdir ben. Ama daha pek çok şeysin sen diye düşündü Robert Garden. Değilsen ne olayım? Ama seni gördüğüme sevindim yine de. Seni kancık dolu seni. Elias ile Alejandro'dan 5 kişi toplayabildim ancak dedi Pablo. Buradan ayrıldığımdan beri at sırtından inmedim. 9 kişiyle bu işi asla başaramazdınız. Asla. İngiliz yapılacak işi dün gece anlattığında hemen anlamıştım bunu. Asla. Aşağıdaki karakolda 7 adam bir de onbaşı var. Bir alarm verildiğini ya da adamların karşı koyduklarını düşünsenize. Robert Garden seni gördüğüme sevindim dedi. Pablo'nun yanına gitti. El bombalarımız var bu da iş görür. Öbürünün artık önemi yok. Hayır dedi Pablo senin için yapmıyorum bunu. Sen uğursuzun tekisin. Bütün bunlar senin başının altından çıkıyor. Sordu olayı da öyle. Ama senin malzemeleri fırlatıp attıktan sonra kendimi çok yalnız hissettim. Hay ananı senin dedi Pilar. Bu yüzden işin başarıya ulaşmasını sağlamak için öbürlerini aramaya çıktım. Bulabildiklerimden en iyilerini getirdim. Önce seninle konuşmak için onları tepede bıraktım. Benim önder olduğumu sanıyor onlar. Öylesin dedi Pilar. Eğer istersen tabii. Pablo kadına bakıp ses çıkarmadı. Sonra yalın ve yumuşak bir sesle bu soru da işinden beri düşündüm durdum. İşi bitirmemiz gerekiyorsa bunu birlikte yapmamız gerektiğine inanıyorum. Sana gelince İngiliz, bu işleri başımıza açtığın için senden nefret ediyorum. Cepleri el bombası dolu, omzunda fişeklikle Fernando, yahni tabağını bir ekmek parçasıyla sıyırmayı sürdürerek ama Pablo diye söze başladı. Bu harekatın başarılı olacağına inanmıyor musun? Önceki gece başarılacağına inandığını söylemiştin. Pilar Maria'ya dönerek hırçın bir sesle "Biraz daha yahni ver ona," dedi. Sonra yumuşak bakışlarla "Demek geri döndün ha?" diye sordu Pablo'ya. "Evet kadın," dedi Pablo. "Öyleyse hoş geldin," dedi Pilar. "Göründüğün kadar sefil olabileceğini hiç düşünmemiştim." "Böyle bir şey yapınca taşıyamayacağı kadar büyük bir yalnızlık çöküyor insanın omuzlarına," dedi Pablo çarçabuk. "İnsanın taşıyamayacağı," diye Pablo'yu taklit ederek dalga geçti Pilar. "Senin 15 dakika bile taşıyamayacağın bir ağırlık." "Benle dalga geçme kadın, geri döndüm işte." "Hoş geldin dedik ya," dedi kadın. "Bir kez söylemiştim, duymadın mı? Kahveni iç de," dedin. "Fazla rol yapmaktan hoşlanmam doğrusu." "Kahve mi bu?" diye sordu Pablo. "Elbette," dedi Fernando. "Biraz versene bana da Maria," dedi Pablo. "Sen nasılsın peki?" Kıza bakmadan konuşmuştu. "İyiyim," dedi Maria. Bir fincan kahve getirdi Pablo'ya. "Yahni ister misin?" Başını iki yana salladı Pablo. "Sanki öbürleri yokmuşçasına, no me gusta estar solo," diye açıklamasını sürdürdü Pilar'a hitap ederek. "Yalnız kalmaktan hoşlanmıyorum, sabes. Dün hepimizin iyiliği için çalışırken bütün gün yalnız değildim. Ama dün gece, hombre, que malos pase." "Senin öncülün ünlü Judas Iscariot kendini asmıştı," dedi Pilar. "Benimle böyle konuşma kadın," dedi Pablo. "Görmüyor musun? Döndüm işte. Judas'tan filan söz etme. Döndüm işte." "Getirdiklerin nasıl adamlar?" diye sordu Pilar. "Getirdiğine değecekler mi bari?" "Son boynes," dedi Pablo. Cesaretini toplayıp açık açık Pilar'ın gözlerinin içine baktı. Sonra yeniden bakışlarını kaçırdı. "Boynes bobos. İyi insanlar ve budalalar. Kendilerini ölüme atmaya hazırlar. Atugusto, tam sana göre, tam senin istediğin gibi." Pablo yeniden Pilar'ın gözlerine baktı. Bu kez bakışlarını kaçırmadı. Küçücük, kızarık domuz gözleriyle kadına bakmaya devam etti. "Sen," dedi kadın. Kısık sesi yine sevgiyle dolmuştu. "Sen, sanırım bir adamda vaktiyle bir şeyler varsa onların kırıntıları sonraya da kalır." "Listo," dedi Pablo. Kadının gözlerinin içine artık rahat rahat bakarak, "Hazırım, günün getireceklerine hazırım." "Gerçekten döndüğüne inandım senin," dedi Pilar adama. "İnandım. Ama hombre, öyle de uzaklaşmıştın ki." "Robert Gardner'a içkinden bir yudum daha alayım," dedi Pablo. "Sonra da yola koyulalım." 39. Karanlıkta ormandan geçip tepeye tırmanarak üstteki dar geçide geldiler. Hepsinin yükü çok fazlaydı. Bu yüzden ağır ağır tırmanıyorlardı. Atlarında eyerlerin üzerine yerleştirilmiş yükleri vardı. Pilar, "Gerek duyulursa yükleri kesip atabiliriz," demişti. "Ama atmayıp elimizde tutarsak yeniden kamp kurabiliriz." Denklerini bağlarken, "Ya cephanenin geri kalanı ne olacak?" diye sormuştu Robert Garden. "Onlar şu eyerdeki torbalarda." Robert Garden el bombasıyla dolu ceplerinin ceketini ensesinden aşağıya doğru çektiğini, yükünün ağırlığını hissediyordu. Bacaklarına yaslanan tabancasının ağırlığını, hafif makineli tüfek şarjörlerinin bulunduğu pantolon ceplerinin şişkinliğini hissediyordu. Ağzının içinde hala kahve tadı vardı. Sağ eliyle hafif makineli tüfeği taşıyordu. Sol eliyle uzanıp sırtındaki denklerin kayışlarını gevşetmek için ceketinin yakasını çekiştirdi. Karanlıkta Robert Garden'ın yakınında yürüyen Pablo, "Ingus," dedi. "Ne var ahbap?" "Bu getirdiğim adamlar işin başarıya ulaşacağını sanıyorlar. Çünkü ben getirdim onları," dedi Pablo. "Onları düş kırıklığına uğratacak bir şey söyleyeyim deme sakın." "Tamam," dedi Robert Garden. "Ama işi de başaralım, tamam mı?" "5 tane atları var onların, sabes," dedi Pablo dikkatlice. "İyi," dedi Robert Garden. "Tüm atları bir arada tutarız." "Güzel," dedi Pablo. Başka bir şey de söylemedi. "Senin Tarsus'a giden yolda tam bir dönüş yaptığını hiç düşünmemiştim zaten. Koca Pablo seni," diye düşündü Robert Garden. "Yok, geri dönüşüm bile yeterince bir mucizeydi. Sanmam ki seni ermişliğe terfi ettirmekte artık bir sorun olsun. Bu 5 adamla Sordo'nun yapacağı işi, yani aşağı karakol işini halledeceğim," dedi Pablo. "Konuştuğumuz gibi teli kesip köprüye doğru çekilirim." "Bütün bunları daha 10 dakika önce baştan sona konuşmuştuk," diye düşündü Robert Garden. "Acaba şimdi bu..." "Gredos'a varabilmemizin bir yolu var," dedi Pablo. "Gerçekten var. Bunun üzerinde çok düşündüm." "Bana sorarsan son birkaç dakika içinde kafanda bir başka şimşek çaktı senin," dedi kendi kendine Robert Garden. "Yeni bir vahiy doğdu içine. Ama benim de davetli olduğuma inandıramayacaksın beni." "Yok Pablo, bu kadarına inanmamı da bekleme benden." Pablo mağaraya gelip yanında 5 adam olduğunu söylediğinden beri Robert Garden kendini giderek daha iyi hissediyordu. Karın yağmaya başlamasıyla bu harekatın büründüğü trajedik durum Pablo'nun yeniden görünmesiyle dağılıvermişti. Pablo'nun geri dönüşüyle Robert Garden talihe inanmadığı için talihinin döndüğünü değil, her şeyin yoluna girdiğini ve yapacakları işin şimdi gerçekleşebileceğini hissetmeye başlamıştı. Başarısızlığın kesinliği yerini şimdi ağır ağır çalışan bir pompanın bir lastiği havayla doldurması gibi bir güven duygusuna bırakıyordu. Belirli bir başlangıç olmasına karşın ilkin büyük bir fark yoktu. Tıpkı pompa çalışmaya başladığında lastik nasıl azıcık kıpırdarsa ama şimdi suyun kabarışı gibi ya da bir ağacın içinde yükselen öz su gibi bir duygunun düzenli biçimde içine oturduğunu, eylemden önce çoğunlukla gerçekten bir mutluluğa dönüşen kuruntudan kurtuluşun kıyısında olduğunu hissetmeye başladı.
Ayrım sonu.